Ayrım 16, sayfa 297. 17. bölüm. Kapı açıldı ve iki adam Giordino'yu sürükleye sürükleye içeriye getirdi. Sonra da sertçe yere bıraktı. Pit soluğunu tuttu. Al acınacak durumdaydı. Parçalanmış ayağına herhangi bir tedavi yapılmamıştı. Ne mikrop öldürücü bir şey sürülmüş ne de bantlanmıştı. Sol gözünün üzerindeki bir yarıktan akan kan pıhtılaşıp kalmış, gözünü yarı yarıya kapalı tutacak biçimde yapıştırmıştı. Bu da gözünde karşı koyma ateşiyle yanan korkunç derecede kötü bir görünüm oluşturmuştu.
Bay Pitt!'' diye Delphi kınayan bir sesle konuşmaya başladı. ''Çocukluk arkadaşına bir şey söylemeyecek misin?'' ''Hayır mı? Yoksa adını mı unuttun?'' ''Albert Giordino adı sana bir şey anımsatıyor mu?''
''Adını anımsıyor musun?''
''Elbette. Bu seni şaşırttı mı?''
''Pek de değil.'' dedi Pitt.
''Sanırım Oğul Cinova'na Giordino ve benimle ilgili tam bir rapor vermiştir.''
Masanın ardında yükselen dev gibi adam bir süre anlamadı. Daha sonra Pitt'in sözlerini yavaş yavaş anlamaya başladı ve soru sorarcasını bir kaşını havaya kaldırdı.
''Albay Sinan'a mı?''
Sesi kaya gibi sertti ama Pitt bu seste belli belirsiz bir kuşku sezmişti.
''Yanlış yerde balık avlıyorsun. Bunu kanıtlayacak elinde hiçbir kanıt.''
''Kes artık şu rol yapmayı.'' dedi Pitt sertçe. ''Sinan albay maaşını ABD Deniz Kuvvetleri'nden alıyordu ama yine de oyunu senin adına oynuyordu. Doğrusu karşı tarafın en üst yetkilileri arasına bir muhbir yerleştirmek çok güzel bir düşünce. Böylece 101. filonun harekat planlarını daha kağıt üzerine geçmeden öğrenmiş oluyordun. Sinan'ı nasıl elde ettin?''
''Delphi.'' ''Parayla mı? Yoksa şantajla mı? Çalışma yöntemini göz önüne alırsak bunun şantajlı olduğunu söyleyebilirim.''
''Çok iyi bir gözlemcisin.''
''Yok canım, aslında bunu anlamak çok kolay oldu. Muhbir albayınızın artık size yararı dokunmaz olmuştu. Bilgi göndermeyi kesmişti. Çünkü daha uzun süre hain rolü oynamayı sürdüremezdi. Sinan'a çatırdamaya başlamış ve bir sinir krizi geçirecek duruma gelmişti.'' Bundan başka Adrian Hunter'la arasındaki yasak aşkla olunca ağzından örgütünüzü ortaya çıkaracak bilgiler kaçırmadan Sinana'nın öldürülmesi gerekmişti. Ama Sinana'yı öldürme işini yüzüne gözüne bulaştırdın Delphi. Hem de tüm anlayışın ötesinde bir beceriksizlikle öldürdünüz. Delphi Pitt'e hafif bir kuşkuyla bakmaya başladı.
Yalnızca tahminde bulunuyorsun.
''Tahmin falan değil.'' dedi Pitt. ''Planınızı ortaya çıkaran şey Sinana'yla Royal Hawaii Oteli'nin barında rastlantı eseri karşılaşmam oldu. Bara girdiğimde Sinana da Adrian Hunter'ı beklemekteydi. Benim de Adrian'ın sevgililerinden biri olduğumu bilmiyordu tabii. Ama yine de yanına gelince Adrian'ı bana tanıştırmak tehlikesini göze almadı. Çünkü bir barın karanlık köşesinde kendinden 20 yaş küçük bir amiral kızıyla buluşması bende hoş olmayan düşünceler uyandırabilirdi.'' O nedenle de Adrian gelmeden bardan ayrıldı. Bir süre sonra Sinana'yı öldürmeye gelen Summer sahneye çıktığında beni Sinana sandı. Hem böyle sanmaması için bir neden var mıydı ki? Ona Sinana için söylenen tanımlamaya uyuyordum. O gece ne Sinana ne de ben üniforma giyiyorduk. Bunlardan da önemlisi Summer geldiğinde oldukça samimi bir biçimde Bayan Hunter'la içkilerimizi yudumlamaktaydık. Bizi öyle görünce Summer'ın aklına kuşkulanmak gelmedi. Önce Adrian'ın icabına baktı, sonra da çekiciliğini kullanarak kendisini plaja, yani zehir dolu şırıngayı vücuduma zerk etmeye çalıştığı yere götürmemi sağladı. Korkunç bir yanılgıya düştüğünü ancak oteldeki odamda gözlerini açtıktan sonra anlamaya başladı. Olanları çözümlemekte dikkatimi çeken ilk ipucu Summer'ın bardayken bana albay demesiydi. Ve daha sonra sen de bir muhbiriniz olduğunu itiraf ettiğin zaman bu ipucu iyice kesinlik kazandı. Çünkü birbirini tutan iki şey vardı ve bunun da yanıtı Sinana'ydı.
Hepsi bu. Görüyorsun ya, nedenli basit bir şey.
Evet, sen kedi soyundan geliyor olmalısın Delphi. Yoksa kendi soyundan olan birini gece yarısı cinayet işlemesi için başka kim gönderebilirdi ki? Herhalde yılın babası göndermezdi. Bir de robot gibi dolaşan yardımcıların var. Onları nasıl kandırıyorsun Delphi? Yemeklerine beyinlerini uyuşturan ilaçlar mı katıyorsun yoksa? Onları şu yalancı sarı gözlerinle mi hipnotize ediyorsun? Delphi Pitt'e kuşkuyla baktı çünkü Pitt'in söyleyecekleri daha bitmemiş gibiydi.
''Çok ileri gidiyorsun.'' diye Delphi öne doğru eğildi ve bakışlarını hipnotize etmek istermiş gibi Pitt'in gözlerinin içine dikti.
Pit'in koyu yeşil gözlerinde en küçük bir sapma olmadı. Aksine Delphi'nin bakışını öfke dolu bir sertlikle karşıladı.
Kendini zorlama Delphi, bakışından hiç etkilenmedim. Söylediğim gibi o sarı gözlerin yalancı, sarı renkte birer kontakt lensten başka bir şey değiller. Seninle alay eden birini etkileyemezsin, çünkü sen tam bir sahtekarsın.
Lavella ve Robleman'dan söz etmekle sen kimi kandırmaya çalışıyorsun ki? Sen o adamların tebeşir tahtalarını bile silecek biri değilsin. Lanet olsun, sen iyi bir Frederick Moran izlenimi bile veremezsin.
Pit ansızın sözlerini yarıda kesti ve öfkeden dişlerini sıkan Delphi masasından hızla atılarak havada yay çizen yumruğunu sallarken Pit de kurtulmak için yana çekildi.
Delphi'nin büyük gücü tümüyle darbesinde toplanmıştı. Ne var ki gözlerini kör eden aşırı öfkesi zamanlamayı iyi yapamamasına neden olduğundan yumruğu boşa gitti. Delphi sendeledi, sonra da dengesini kaybetti. Yan tarafına inen Pit'in tekmesinden acı dolu bir inlemeyle elleri ve dizleri üzerine yere düştü. Acıdan iki yana sallanarak bir süre öylece kaldı.
Delphi sallana sallana yerinden doğrulurken ve ağır masanın üzerine abanırken odada da şaşkınlığın neden olduğu bir sessizlik hüküm sürdü. Delphi'nin solukları kesik kesikti ve ağzı da dümdüz beyaz bir çizgi gibi olmuştu.
Pit kendine fazla güvenip aşırı gittiğine lanet ederek olduğu yerde dondu kaldı. O anda Delphi'nin kendisini ve Ali öldürmeye çalıştığı konusunda kafasında en küçük bir kuşku yoktu. Odada bulunan herkesin kafasında da böyle bir kuşku olamazdı.
Delphi masanın arkasına ulaştı, bir çekmeceyi açtı, silah çıkardı. Bu daha önce gördüğü eldiven biçimindeki garip silahlardan biri değildi ama bir otomatik tabancaydı.
Delphi'nin bu tür silah kullanacağını daha önce hiç aklına getirmeyen Pit, karşısındaki 44'lük Colt tabancanın koyu mavi çeliğine rahatsız olarak baktı.
Delphi çabucak silahın içindeki mermileri kontrol etti. Sarı gözlerindeki bakışlar hiç değişmemişti. Her zaman olduğu gibi duygusuz ve buz gibiydi.
Pit başını çevirdi. Yerde kendisine hafif bir sırıtışla bakan Giordino ile göz göze geldi. İki adam kendilerini ölüme hazırladılar. Ama Delphi'nin sarı gözleri hedefleri üzerinden kaydı, kapıya doğru yöneldi.
''Hayır baba'' diye Summer yalvardı. ''Öyle değil.''
Summer kapıda duruyordu. Üzerinde kalçalarını yarısına kadar örten yeşil bir giysi vardı. Bronz rengi ve dümdüz teni ise çevresine sıcaklık ve kendine güven duygusu yaymaktaydı.
Pit'in kanı damarlarında daha hızlı akmaya başladı. Summer odanın içine doğru ilerledi. Delphi'nin üzerine diktiği bakışlarında kendine güven ve açık bir meydan okuma vardı.
''Karışma!'' diye Delphi fısıldadı. ''Bu iş seni ilgilendirmiyor.''
''Onları burada öldüremezsin.'' diye Summer ısrar etti. ''Yapamazsın bunu.''
İri gözlerindeki bakışları ansızın yumuşadı ve yalvarır gibi oldu.
''Bu duvarların arasında olmaz.''
''Kanları yıkanıp temizlenebilir.''
''Yararı olmaz baba. Kutsal evimizi korumak için öldürmek zorunda kalmıştın. Ama o dışarıda denizdeydi. Ölümü kendi evine sokmamalısın.''
Delphi duraksadı ve silahı yavaşça yere indirdi.
''Çok haklısın kızım.'' ve gülümsedi. ''Mermiyle ölmek çok çabuk, çok merhametli ve çok kirli olur. Onları dışarıya çıkarıp su yüzeyine bırakacağız ve yaşamaları için bir şans vereceğiz.''
''Ne de büyük bir şans ya.'' diye Pit homurdandı. ''En yakın kara parçası yüzlerce mil ötede. İnsan yiyen canavarlar da insan eti yemek için bekleşip duruyorlar. Çok merhametlisin doğrusu.''
''Bu kadar gevezelik yeter.'' Devin suratında alaylı bir anlatım belirdi. ''Buraya nasıl geldiğini hala öğrenmek istiyorum ve esprilerini dinlemekle geçirecek zamanım kalmadı.''
Bunun üzerine Pit saatine göz attı. Tam olarak 31 dakika kaldı.
''31 dakika mı?''
''Evet, çok kıymetli evinin başına geçmesi için yalnızca bu kadar zamanın kaldı.''
''Yine espri yapmaya mı başladın dostum?''
dedikten sonra Delphi cam kapının yanına yürüdü ve bir süre Murana balığını izledi. Sonra da birdenbire geri döndü.
''Uçağınızda sizden başka daha kaç kişi vardı?''
Pit sorusu da soruyla karşılık verdi. ''Lavella, Robleman ve Moran'a ne oldu?''
''Benimle oyun oynamakta hala ısrar ediyorsun.''
''Hayır, son derece ciddiyim.'' dedi Pit. ''Sen birkaç sorumu yanıtlarsan karşılığında ben de sana öğrenmek istediklerini anlatırım. Söz veriyorum.''
Delphi düşünceli düşünceli elindeki silaha baktı, sonra da masanın üzerine bıraktı.
''Sana inanıyorum.
Başlangıç olarak binbaşı, adım gerçekten de Moran'dır.
Frederick Moran yaşır olsa şu anda 81 yaşında olması gerekirdi.
Ben onun oğluyum dedi Delphi yavaşça. Doktor Lavella ve Doktor Rubbleman'la birlikte kayıp Canoli Adası'nı aramaya çıktığında ben bir delikanlıydım. Anlayacağınız babam barışsever birisiydi. İkinci Dünya Savaşı atom bombası cehennemiyle sona erdikten sonra insanlığın nükleer bir faciayla kendi kendisini yok etmesinin bundan böyle yalnızca bir zaman sorunu olduğunu biliyordu. Ülkeler savaş hazırlığı olarak silahlandığında bu silahlar sonsuza dek kullanılmadan duramaz demişti bir kez. Daha sonra da radyasyondan etkilenmeyecek ve nükleer bombalara hedef olabilecek yerlerden uzakta güvenceli bölgeler aramaya başladı. Sonunda deniz altında kullanılacak bir üssün bu amaçlar için ideal olduğunu anladı. Canoli Adası yüzyıllar önce denize gömüldüğünde bu gömülme işi çok ani olmuştu ve buna da ne bir volkanik hareket ne de başka bir büyük afet neden olmuştu. Bu da efsanelerinde sözü edilen tören mağaraları ve tünellerinin hiçbir zarar görmemiş olabileceğini gösteriyordu. Lavella ve Rubbleman babamın düşüncelerini benimsediler. Kayıp adayı aramak için babama katıldılar. Deniz dibini sonarla 3 ay araştırdıktan sonra adayı buldular ve hemen dağın içindeki boşlukların suyunu pompalayıp boşaltmak için planlar hazırlamaya başladılar. Sualtı dağının içinde kendilerine geçici bir yerleşim yeri kurabilmeleri ise yaklaşık 1 yıllarını aldı.
Bu denli uzun bir süre gizlilik içinde nasıl çalışabildiler diye Pitt sordu. Kayıtlar bilimsel gezi gemisinin limandan ayrıldıktan sonra kayboluşuna dek yalnızca birkaç ay geçtiğini gösteriyor.
Gizlilik sorun değildi diye Delphi devam etti. Geminin teknesinde değişiklikler yapıldı. Böylece dalgıçlar ve gerekli donatım denizde kolayca taşınabildi. Yapılan değişikliklerse burundaki adının değiştirilmesi, üst yapıların başka bir renkle boyanmasıydı. Sonuçta da gemi batı ticaret yolunda işleyen ve göze çarpmayan başka bir gemi olup çıkmıştı. En büyük sorun gizlilik değildi ama gerekli harcamaları karşılayacak paranın bulunmasıydı.
Gerisini biliyorum dedi Pitt. Bu sözleri Delphi'nin güvenini kıracak kadar kendinden emin bir sesle söylemişti. Delphi başını kaldırarak baktı. Summer da bir adım öne doğru ilerledi. İkisinin de yüzünde aynı şaşkınlık belirtisi vardı. 101. filonun hatta tüm deniz kuvvetlerinin yaptıklarınızı öğrendiğini fark etmemiş olmanız çok garip.
Yalan söylemekle ulaşmak istediğin sonuç ne diye Delphi sordu.
Böyle bir şeyi tahmin etmen gerekirdi Delphi. Oteldeki odamdan ayrıldığın geceyi anımsıyor musun? O zaman sana Canoli'den söz etmiştim ama sen hiç oralı bile olmamıştın. Nedeniyse belki de nasıl olsa öleceğimi ve bildiğimin bir anlam taşımayacağını düşünmüş olmandı.
Nasıl? Ama nasıl bilebildin?
Piskopos Müzesi'nin müdürü yardımcı oldu. Babanı anımsıyordu. Ama bu yalnızca başlangıç olmuştu. Bilmecenin tüm parçaları anlattıkları arasındaydı Delphi ve bu parçalar tüm gizemi olduğu gibi açığa kavuşturdu.
Pitt yürüdü ve Giordino'nun yanında diz çöktü. Sonra yine Delphi'ye döndü.
Açgözlülüğünden öldürüyorsun yoksa başka bir nedenden değil. Aynı acımasız düşüncelerini kendi kızına bile aşıladın Delphi.
Belki babam bir barışsever olabilirdi ama Doktor Moran'ın tümüyle bilimsel ve insancıl nedenlerle başladığı iş farkında olmadan senin elinde denizcilik tarihinde en kurnazca yapılan gemi kaçırma operasyonlarına dönüştü.
Kesme, devam et dedi Delphi acımasızca, her şeyi bilmek istiyorum.
Peki, başka bir bakış açısından anlatılmasını da dinlemek istiyor musun diye Pitt tek düze bir ses tonuyla sordu. Ama devam etmeden önce Giordino'yu biraz daha rahat bir duruma getirirseniz buna çok sevineceğimi söylemek istiyorum. Çünkü bir hayvan gibi yerde yatmak zorunda kalmak onun için utanç verici bir şey.
Delphi isteksizce odadaki koruyucularına bir baş işareti yaptı. Adamlar da Giordino'yu kollarından tutup kaldırarak kırmızı yastıklı kanepeye taşıdılar. Pitt konuşmasına ancak Giordino rahatça oturtulduktan sonra devam etti. İlk birkaç dakikada anlatacakları öyle pek önemli şeyler olmayacaktı. Ama yine de Delphi'nin neler yaptığını yeterince doğru olarak tahmin edebilmeliydi.
Patlamadan sonra kurtulma şansları %1 bile olsa Giordino'yu ve Summer'ı odadan uzaklaştırmak zorunda kalacaktı. Çünkü patlamadan sonra ilk parçalanacak olan şey kristal yapıydı ve parçalanmasıyla birlikte deniz suyu odayı bir anda kaplayacaktı. Daha sonra Pitt derin bir soluk aldı ve düş gücünü harekete geçirerek konuşmaya başladı.
Bilim adamları sualtı dağını içinde yaşanacak bir duruma getirdiğinde babanın gemisi Explorer'da artık ömrünü tamamlamıştı. Bundan başka sualtı inşasına devam edebilmesini sağlayacak araç ve gereçleri alabilmesi için Dr. Moran'a para gerekiyordu. O da bunun için dünyanın en yaygın dolandırıcılığına, yani sigorta dolandırıcılığına başvurdu. Sigorta şirketinin bilim adına birkaç dolar dolandırılması vicdanını rahatlatıyordu. Geride merak edecekleri ne kalmıştı ki? Nasıl olsa baban da Lavella ve Robleman da toplumdan kopmuşlardı artık. Sonunda baban Explorer'ı ABD'ye götürdü. Ambarlarını değersiz hurdayla doldurdu, tüm malı ve gemiyi sigorta ettirdi. Tabii bütün işlemlerde başka bir at kullandı. Daha sonra da gemiyi yine Canoli'ye getirdi, tapalarını açtı ve gemiyi batırdı. Onu girdabın ilk kurbanı yaptı. Ardından da hemen sigorta şirketine başvurdu. Babanın planı çok iyi işlemişti Delphi. Öyle ki barışsever bilim adamları öldükten sonra aynı planı uygulayarak büyük çapta bir işe girişmekten kendini alamadın. Ve bunu uygularken de sana karşı çıkan olmadı. Yalnız bu kez planda küçük bir değişiklik yaptın ve bu iş için senin olmayan gemileri kullandın. Böylece daha çok kazanç sağlamış oluyordun. Çünkü batırılacak gemiyi para verip almıyordun. Çok kazançlı bir iş olmalıydı ve neredeyse gülünç denilecek ölçüde basitti. ABD'den Hindistan'a ya da Asya'ya doğru batı yönünde seyredecek ticaret gemilerine birkaç adamını mürettebat olarak yerleştiriyordun. Peki neden hep batıya giden gemiler? Çünkü batı deniz ticaret yolu Canoli'nin çok yakınından geçiyordu ve tek neden de bu değildi. Ayrıca Made in the USA damgalı malların kara borsada satışı çok daha kolay oluyordu. Mürettebatın arasına yerleştirdiğin adamlarının yapmak zorunda kaldıkları tek şey yalnızca gemiyi rotasından birkaç derece saptırmak, makine dairesine tüm makineler stop işaretini vermek, sonra da senin sevgili korsan grubunun gemiye çıkarak mürettebatın öldürülmesini beklemekti. Hiçbir geminin izi bulunmadı. Nasıl bulunabilirdi ki? Ölüler ağırlıklar bağlanarak denize atılır, tekne baştan kıça dek tümüyle başka bir renge boyanır ve üst yapılarda da birkaç küçük değişiklik yapıldı ve hemen yeni bir gemi olur çıkardı. Geriye kalan tek şey de artık gemi yükünün satılması olurdu. Yükün kolayca tanınabileceği ve taşıması çok tehlikeli olduğu durumlardaysa bonkörce bir davranışla tüm yükü denize boşaltıyordunuz. Daha sonra ele geçirdiğiniz bu gemiyle yeni bir ad altında birkaç dürüst sefer yapıyor, ardından sigorta ettiriyor ve bir süre sonra sualtı dağının zirvesinde batırıyordunuz. Böylece de hem sigortadan paranı alıyor hem de daha sonraki gemilerde yapacağın aldatıcı değişiklikler için elinin altında her zaman bol yedek malzeme buluyordun. Tanrım, eski İspanyol korsanları bu yaptıklarınızı duysa sizi ne de çok kıskanırlardı Delphi. Sana göre onlar birer hırsız çetesinden başka bir şey değillerdi tabii. Ama siz de tüm dünyayı 30 geminin kaybolduğuna inandırdınız. Aslında kaybolan gemilerin gerçek sayısı bu sayının yarısı. Çünkü her gemi kayıp listesine iki kez geçti. Birincisinde gerçek adıyla, ikincisinde de ele geçirdikten sonra koyduğunuz adla. Çok etkileyici diyen Delphi'nin sesindeki alayı, gözlerindeki derin bakışlar yalancı çıkardı. Pitt sakin bir sesle konuşmasını sürdürdü. Lily Marlen zekice bir numaraydı. Sualtı dağının çevresinde işler karışmaya başlıyordu. Çevrede dolaşan özel yatların sayısı iyice artmıştı. Kayıp gemileri bulmaya çalışıyorlardı. Bir derinlik ölçerin ya da sonarın enkazları belirlemesi artık yalnızca bir zaman sorunu olup çıkmıştı. Sen de örgütünü tehdit eden bu tür aramalardan kurtulabilmek için Lily Marlen numarasını düzenledin. Kıyı Koruma, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Nakliyat Birliği yatın güvertesindeki garip bulgularla çok ilgilendiler. Sen büyük bir basın ajanı olabilirsin Delphi. Yatın güvertesinde yatan cansız bedenlerin yeşile dönüşüklerini, yüzlerinin de yanık olduğunu söylemekle Pasifik'te seyreden ve batıl inancı olan her denizcinin yüreğine büyük bir korku salmış oldun. Adamlar bu bölgeden vebadan kaçar gibi kaçmaya başladılar. Herkesi kandırdın. Hiç kimse bunun başarılı bir aldatmacı olduğunu düşünmedi. Sonra da Lily Marlen'in telsizini kullanarak o göz boyayan mesajı gönderdin. Aslında mesajı gönderdiğinde yatın gerçek telsizcisi çoktan ölmüştü. Onu ve yatta bulunan herkesi İspanyol şilevi San Gabriel'in mürettebatı öldürmüştü. Pitt sözlerini Delphi'nin iyice sindirmesi için bir an duraksadı. Lily Marlin'i ve yata çıkan keşif grubunu havaya uçurup batırdığını söylemen de çok etkileyici oldu. Ama gerçekte böyle bir patlama falan olmamıştı. Yalnızca yatı ele geçirdiniz, dış görünüşünü tamamıyla değiştirmek için sualtı dağına getirdiniz. Çünkü yat batırılamayacak denli çok güzeldi. Belki de şu anda Honolulu yat limanında bağlı bulunuyordur. Tabii başka bir adla ve kağıt üzerinde öteki gemilerinin de sahibi bulunan aynı şirkete kayıtlı olarak.
Şirketin adı neydi Delphi? Pisces Pasifik şirketi miydi?
Delphi birdenbire kas katı kesildi. Pisces Pasifik'ten haberiniz var mı yoksa?
Kimin yok ki diye Pit karşılık verdi. Şu anda Sualtı Dağı'nın dışında neyin var neyin yoksa tümüne el konulmuş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Deniz uçağın, şirket büroların, Maui adasındaki vericin bunlardan yalnızca birkaçı.
Pit yaptığı tahminlerde tam isabet kaydettiğini anladı.
Çok iyi giden bir işim vardı Delphi. Her beklenmedik olayın üstesinden geliniyordu. Hatta kurbanlarından biri imdat işareti verebilmeyi başarsa bile adadaki vericin bu yayını etkin bir biçimde bozuyor, sonra da şaşırtıcı bir mesaj yayınlıyor ve gerçek korsanlığın geçtiği bölgeden 100 mil ötede bulunan bir yerin koordinatları veriliyordu.
Delphi'nin yüzü bir kötülük maskesine dönüşmüştü.
Çoktan ölmeliydim Pit, hem de en az 3 kez.
Ah evet diyen Pit omuz silkti. Birincisi gri kamyondaki pis katil tarafından. Senin yeteneğinde birine göre son derece acemice bir denemeydi. Ama sanırım seni buna zorlayan zamanın azalmış olmasıydı. Çünkü Sinana sana Amiral Hunter'ın yanında görevlendirildiğini bildirmişti. Bir gece önceki Summer'ın beceriksizliğinden sonra bir araştırma yapmaya kalkışsaydım ya da daha kötüsü Adrian Hunter Sinana ile olan ilişkisini ortaya koyacak birkaç sözü ağzından kaçırsaydı bu senin için hiç de iyi olmayacaktı. Kısacası tüm bunlar tek bir sonuca ulaşıyordu. Pit korkutulup kaçırılmalıydı ve bu kısa sürede olmalıydı.
Akıllı bir adamsın dedi Delphi yavaşça. Hem de düşündüğümden çok akıllısın. Ama blöf yaptın. Tahminlerin bir dereceye dek doğru. Ama yine de babamla ilgili sözlerinde yanıldın. Çünkü o iyi bir insandı. Babam ve yanındaki bilim adamları tüm işlerini tamamlamalarından kısa bir süre önce bir su tünelindeki pompanın bozulması sonucu boğularak öldüler. Kayıp gemilerle ilgili tüm eylemleri ben düzenledim. Explorer'la başlayan bütün harekatı ben planlayıp uyguladım. Küçük hatalarım oldu ama hepsinin de üstesinden gelindi. Evet Bay Pitt, blöf yapıyorsun. Çünkü Albay Sinana ölene dek bana her olanı biteni anlattı. O nedenle de Amiral Hunter'ın tüm öyküyü 24 saatte derlemesi olanaksız bir şey.
Delphi elini yüzüne götürdü ve kapalı gözlerini ovuşturdu. Sanki geçmişte yaptığı bir hatayı silmeye çalışıyor gibiydi.
Sen benim en affedilmez hatam oldun. 30 yıldır büyük bir başarıyla sürdürdüğüm işi sen neredeyse yok ediyordun.
Böylesine korkunç bir suçla kaçabilmek için 30 yıl çok uzun bir süre dedi Pit. Sen kendi kendini yok ettin Delphi. Ağzına çiğneyemeyecek denli büyük lokma aldın. En kötü hatan da Starbuck'ı ele geçirmen oldu. Bir ticaret gemisini ya da özel bir yata ele geçirmen neyse, çünkü kıyı koruma bu gibi durumlarda teknenin bilinen son koordinatlarında şöyle bir üstün körü araştırma yapar, daha ileri gitmez. Oysa deniz kuvvetlerinin bir gemisi kaybolduğunda deniz kuvvetleri aramaktan hiçbir zaman vazgeçmez ve bunu ne uzaklıkta ya da ne derinlikte olursa olsun geminin enkazını bulana dek sürdürür.
Delphi başını kristal kapıya çevirdi ve uzun bir süre dik dik dışarıya baktı. Eğer komutan Dupre'ye kendi rotasını izlemeyi sürdürseydi ve rotasından sapıp kutsal evimizi keşfetmemiş olsaydı, kendisi ve mürettebatı hala yaşıyor olabilirlerdi.
Pit'in o anda gözleri sanki birer yuvarlak buz topuydu.
Bu işi nasıl becerdin? Seyir durumundaki bir nükleer denizaltıyı nasıl ele geçirdin?
Gerçekte oldukça basit dedi Delphi. Adamlarım denizaltının yolu üzerine ağır bir çelik kablo uzattılar ve denizaltının uskurları bu kabloya takıldı. Gemi kıpırdayamaz duruma gelince de dıştaki balans kapaklarını zorla açtık ve böylece iki iç bölmeyi su basarken geminin hava tankları da suyla doldu. Denizaltı dibe batarken gönderilen alçak frekans telsiz sinyalleri bozuldu ve denizaltının kaçış kapıları dışarıdan sıkıca kapatıldı. Aylar sonra yiyecek stokları tükenip mürettebat açlıktan güçsüz duruma düşünce adamlarım gemiye girdiler ve işlerini bitirdiler.
Gerçekten de oldukça basitmiş diye Pit acı acı söylendi. Starbuck çağın en büyük ödülüydü ve yaptığın soygunlarda elde ettiğin en değerli ganimetti. Ve sen evinde rahattın çünkü deniz kuvvetleri gemiyi yüzlerce mil ötede arıyordu. Su basan iki bölmeyi temizlemen yalnızca birkaç gününü almıştı. Starbuck artık ilk günkü gibi yepyeni bir durumda su yüzeyinden yalnız 30 metre derinlikte yatıyordu. Ama senin küçük bir sorunun vardı Delphi. İlk önceleri bunu düşünememiştin çünkü anlamsızdı. Evet Delphi, elinde nükleer başlıkları, füzeleri de bulunan dünyanın en gelişmiş nükleer denizaltısı vardı ve senden birkaç yüz metre ötede duruyordu. Ama sen onu bir santim olsun hareket ettiremedin. Çünkü onu nasıl kullanacağını bilmiyordun. Baban ve öteki bilim adamları öldükten sonra geriye kafasında akıl kırıntısı bulunan bir tek sen kaldın. Tüm örgütün sana körü körüne boyun eğmeleri üzerine kuruluydu. Adamlarının hiçbirinde akıl kırıntısı diye bir şey yoktu. Denizci Ferris'i öldürmemenin nedeni de buydu. Ona işkence yaparak adamlarına gemiyi hiç olmasa satılacağı bir Rus ya da Çin limanına dek nasıl götürebileceklerini öğreteceğini ummuştun. Ne var ki Ferris aklını yitirmişti. En son kendisi kalana dek arkadaşlarının ve subaylarının ölmelerini ya da ortadan yok olmalarını izlemek Ferris'in dayanamayacağı bir işkence oldu çıktı. Bir daha asla tam anlamıyla iyileşemeyecek.
Küçük bir yanlış hesaplama dedi Delphi yorgun argın.
Andrei Weiborg'a ne oldu Delphi? Yoksa hırsızlarla bir arada bulunmanın onurlu bir şey olmadığını anlayıp Starbuck'ı kaçırmaya mı kalkıştılar?
Bu kez çok yanıldım binbaşı Pit.
Delphi yavaşça Pit'in tekme attığı yeri ovuşturdu. Sizin gemi yani Martha en uzun süre bir bölgede kalınca Andrei Weiborg'un kaptanı kuşkulanmıştı. Buraya araştırma yapmaya geldi. Onu da ötekiler gibi ortadan kaldırmaktan başka hiçbir seçeneğim yoktu.
Martha eni elinden kaçırman yüreğini sızlatmış olmalı dedi Pit alaylı alaylı. Elinizden kaçıp kurtulan ilk ve tek kurban olarak ününüzü zedeledi.
Ne yazık ki gemiyi ele geçirirken çok kayıp vermiş olduk dedi Delphi. Adamlarım gemiyi durdurmak için gerekli düzenlemeleri yapmaya fırsat kalmadan gemi Pearl Harbor'a geri dönmeye başlamıştı bile.
Gemiyi havaya uçurabilirdiniz.
Çok geç kalmıştık. Albay Sinan'a yeni bir mürettebat ekibinin helikopterle adalardan yola çıktığını bildirerek bizi uyarmıştı. Ölülerimizi ve yaralılarımızı taşımaya yetecek kadar zamanımız kalmıştı.
İşlerin ters gitmeye başlamıştı değil mi dedi Pit.
Delphi buz gibi bir sesle sen Martha Ann'deydin dedi. Adamlarımı öldüren ve mürettebatı elimden helikopterle kaçıran kişi sendin. Planlarımı bozan da hep sen oldun.
Lanet olsun dedi Pit. Beni oyuna sokan sen kendin oldun. Anımsasana. O aldatmaca mesaj kapsülünü bulmayı ben istemedim.
Delphi dişlerini sıktı.
Buraya neden geldin diye sordu. Görevin ne?
Adrian Hunter'ı kurtarmak diye Pit atıldı.
Yalan söylüyorsun diye Delphi bağırdı.
Sen bilirsin.
Delphi'nin gözleri irileşti. Ansızın ne olduğunu anlamıştı. Pit'in yüzüne çılgın gibi vurdu. Darbenin etkisinden Pit duvara doğru geri geri sendelerken ağzına da kan tadı geldi.
Denizaltı dedi Delphi yavaş ve yeknesak bir sesle. Starbuck'ı çalışabilir bir durumda buldun. Adamlarımı öldürdün ve Faris'le birlikte kaçtın. Şimdi de mürettebatla birlikte onu geri götürmek için döndün.
Söz verdiğim gibi dedi Pit. Sana yalnızca gerçeği söyleyeceğim. Haklısın. Delphi, Starbuck'ı kurtarmak için donanmadan bir denizaltı ekibi getirdim. Biz burada oturmuş günahlarından söz ederken denizaltı da yattığı yerden kurtarılmış oldu. Pit saatine baktı. 5:11 vardı. Şu anda güneye doğru 20 mil ilerlemiş olmalı.
Savaş üstünlüğü taraflar arasında ne de çabuk el değiştiriyor görüyorsun dedi Pit yavaşça. Ama gerçekte bu olanlar seni çok şaşırtmamalıydı. Yaptıklarından sonsuza dek kaçabileceğini düşünecek denli aptal biri olamazsın. 11 dakika sonra Monitör adlı savaş gemisinden kıymetli dağının tam göbeğine küçük bir nükleer başlıklı füze atılacak. 11 dakika sonra hepimiz öleceğiz.
''Bu duvarları hiçbir şey parçalayamaz.'' dedi Delphi sakin bir sesle. ''Şöyle çevrene bir bak binbaşı. Bu dağ granit bir kütle. Hem de sert kuvarslı granit. Betonarme binadan daha dayanıklıdır.''
Pit başını iki yana salladı. ''Tek bir çatlak. Gerekli olan şey tek bir çatlak. Ondan sonra binlerce ton su itfaiye ortamından fışkıran sudan 10 kat daha büyük bir basınçla mağaraların içine hızla hücum edecektir.'' İçeride bulunan herkes daha boğulmaya fırsat bile bulamadan akan suyun gücüyle ezilip ölecek.
Aşırı derecede yaratıcısın dedi Delphi. Nasılsa sen ve arkadaşın burada olduğunuz sürece hiçbir füze atılmayacaktır.
Buna pek güvenme. Kararı veren Washington'dı. Amiral Hunter değil. Amiral'i yanlış değerlendiriyorsun. Verilen emirler karşısında bizim yaşamlarımız için yalvarmayacaktır. Bundan başka şu anda belki de benim ve Giordino'nun öldüğünü sanıyordur. Adrian'a gelince, kızının Pasifik girdabını yok etmek için girişilen bir harekat sırasında kazara öldüğünü, her şey olup bitene dek hiç kimse öğrenmeyecektir. Hunter duygularını aşırı derecede kontrol altına alıyor. Senin örgütünü ordudan kaldırabilmek için Adrian'ı feda etmekle gözünü bir an olsun kırpmayacaktır.
Devin yüzündeki soğukkanlılık yavaş yavaş kayboldu, yerini kuşku almaya başladı.
Yalnızca konuşuyorsun, başka bir şey yaptığın yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın.
Pete son kozunu oynamaya karar verdi. 10 dakika kalmıştı. Bunu ya şimdi yapacaktı ya da asla yapamayacaktı.
Sana sözlerimin doğru olduğunu gösterecek kesin kanıt verebilirim. Telsizinle kontrol et bak.
Maui'deki vericinin ABD deniz piyadelerinin eline geçtiğini öğreneceksin. Ayrıca Amiral Hunter'ın teslim olmanız için son 20 dakikadır sizinle bağlantı kurmaya çalıştığını da göreceksin.